Ayrım 25, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 256. 3. Bayram Gezisi. Uzunca bir bayram tatilinden ve havalarında güzel gitmesinden yararlanarak, o zamana kadar görmediğimiz Budapeşte'yi görmek istedik. Dönüşü de Prag üzerinden yapmayı düşündük. Ben gerçi Varşova dönüşü Prag'a uğramıştım ama bir günlük bir iş gezisiydi o. Sübap vurması ve vites kilitlenmesi gibi olumsuzlukları göz ardı ederek Chevrolet konforunun tadını çıkara çıkara yola çıktık. Orta Avrupa'ya yaklaştıkça hava hızla soğumaya başladı. Neyse ki arabanın kaloriferi çok iyi çalışıyordu. Bir ara yolun iki yanında yükselen birer ikişer metre yükseklikteki kardan duvarlar arasında yolumuzu sürdürdük. Arada sübapların vurmaya başlaması dışında can sıkıcı bir olay yaşamadan Budapeşte'ye geldik. Peşte'deki büyükelçiliğimizde görevli arkadaşların yer ayırttıkları otele indik. Eski ama lüks bir oteldi. Odamızın pencerelerinden Tuna Nehri'nin görkemli akışını izleyebiliyorduk. Budapeşte'de iki gün kaldık. Büyükelçilikte ikinci katip olarak bulunan, Maliye Bakanlığı'nda Hazine Genel Müdürlüğü'nde benim yanımda çalışırken, Dışişleri Bakanlığı sınavına girip kazanarak dışişlerine geçen genç bir memur bize kenti gezdirdi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bu görkemli ikinci başkenti, geçmişinin izlerini taşımakla birlikte bir eskimişlik, yıpranmışlık, bırakılmışlık havası taşıyordu. Rahmi Gümrükçüoğlu'nun o kadar övdüğü portakallı ördeği de, Egri Bikari, öküz kanı şarabını da yine sevemedim. Yiğit zaten biftekten başka bir şey koymuyordu ağzına. Macaristan'dan Prag'a geçtik. Yeniden Sovyet denetimine giren Çekoslovakya'da da filmlerden, romanlardan tanıdığımız bohem neşesini bulmak olanaksızdı. İndiğimiz otel de eskilerden kalmaydı. Her tarafta biraz eprimiş de olsa kadife perdeler, halılar, odalarda bronz karyolalar, bronz takımlı kocaman banyolar eski şaşalı günlerin tanıklığını yapıyordu. Çek kronunun kara borsa kuru da çok düşüktü. Serbest piyasada bozdurduğumuz dövizlerle karşılayınca her şey bize çok ucuza geliyordu. Altın rengi pırıl pırıl Chevrolet'imiz özellikle otomobil sayısı ve kalitesi batı kentlerindekine göre çok düşük olduğu için daha da dikkat çekiyordu. Bizimkilerin bile dikkatini çekmiş olmalı ki büyükelçiliklerdeki arkadaşlar arabamızı gece dışarıda bırakmamamızı önermişlerdi. Bereket kaldığımız otellerin kapalı garajları vardı. Budapeşte her şeye karşın eski Avusturya İmparatorluğu'nun ikinci başkentliğinden kalma şaşasını koruyordu. Ama Prag bize fazlasıyla eskimiş, yıpranmış, bakımsız bir kent olarak göründü. Kaldığımız otelde birkaç lokanta vardı. Birisinin Parisyen olduğu belirtilmişti otelin tanıtım kitapçığında. Gece çocuklarla birlikte oraya gittik. Gerçekten de Paris'in lüks lokantalarını andıran bir şekilde dekore edilmişti lokanta. Menüde de Fransız yemekleri vardı. Salon çok tenhaydı. Bir köşede kuyruklu bir piyanoda orta yaşlı, mahzun yüzlü bir kadın hafif yemek müziği çalıyordu. Biraz sonra piyanonun yanında yaşlıca bir adam belirdi. Bana Chopin'in yaşam öyküsüyle ilgili eski bir filmdeki müzik hocasını anımsattı. Adam keman çalıyordu. Çift son derecede uyumlu ve başarılıydı. Bir ara Beethoven'ın Kreutzer sonatından bir bölüm çaldılar. Değme virtüözler öyle çalamazlardı. Hiç kuşkusuz rejim değişikliğinden önce eski burjuva toplumunun gözdelerinden olmalıydılar. Kemancı bizim coşkuyla alkışladığımızı fark edince masamıza geldi. Özel olarak istediğimiz bir parça olup olmadığını sordu. Benim klasik müzik meraklısı olduğumu hemen anlamıştı. İstediğim parçayı çaldılar. Ben de çıkarıp epeyce bir bahşiş bıraktım. Buna Yiğit çok üzüldü. Masada adamın mutlaka eskiden büyük bir virtüöz olduğunu söylemiştim. Öyle bir sanatçıya bahşiş vermem ağrına gitmişti. Durumu güçlükle açıklayabildim oğluma. Prag'dan birkaç kristal süs eşyası, birkaç plak, bir de Çeklere özel kuş tüyü bir yorgan aldıktan sonra Paris'e döndük. 4. Yüklemenin sonu. Yurt dışındaki son yaz tatilimizi memlekette geçirmeye karar verdik. Geze geze gitmeye kararlaştırdık. Almanya üzerinden Avusturya'ya, Yugoslavya üzerinden Romanya'ya geçecek, Bükreş'i de gördükten sonra Bulgaristan'a kuzeyden girecek, Türkiye'ye de yine kuzeyden Kırklareli üzerinden giriş yapacaktık. Yola çıkarken her zaman olduğu gibi hısım ve akrabalara, eş dostlara armağanlar alındı, araba doldu. Eşim 4 yıldır özellikle hızla büyüyen çocukların artık içlerine sığmadıkları taş gibi giyim eşyalarını da götürmek istiyordu. Paris'te bunları kimselere veremezdik. Oysa Türkiye'de bunları sevinçle giyecek pek çok yoksul tanıdığımız vardı. O kadar eşyayı Chevrolet'in bagajı da alamayacağı için gidip bir de portbagaj alıp taktırdım arabaya. Yolculuk Belgrad yakınlarına kadar olaysız geçti. Aslında tabii benim canıma okunuyordu. Arabayı kullanma yorgunluğundan dolayı değil ama gecelediğimiz her yerde portbagaja sıralanan valizleri sokakta bırakamayacağımız için onları indirmek de bana düşüyordu. Otellerin bagaj taşıyıcıları da pek nazlıydı. Belgrad'a yaklaştığımız sırada benzin almak için bir benzinliğe girdim. O arada sanırım tekerlekler bir çukura girmiş olmalı, acayip bir ses duydum. Araba hafifçe yana yattı. Benzincide Türkçe bilen bir Yugoslav arabanın üstündeki yükü göstererek "Galiba amortisörlerden bir patladı." dedi. Arabayı güçlükle yağ değiştirme rampasına aldık. Gerçekten de aşırı yük ve kasis nedeniyle ön amortisörler patlamıştı. Günlerden pazar. Yugoslavya gibi normal olarak iletişim kurmakta zorlandığımız bir ülkede amortisörleri patlamış altın rengi son model bir Amerikan arabasıyla çoluk çocuk ne yapacaktık? Yine Türkçe bilen sanırım boşnak görevli yardımıma yetişti. Belgrad'da parçacı bir ahbabım var. Onu bulursak o ne yapar eder sizi bu durumdan kurtarır dedi. Bu arabalar Opel'in kapitan modeliyle benzeşir. Onların amortisörleri bunlara uyar sanırım. Bir ümit doğmuştu. Çocukları benzinliğin kafeteryasında bıraktım. Boşnak yardımcımla Belgrad'a giden bir kamyona atladık. Belgrad'da indik. Her taraf ıssız. Bütün dükkanlar kapalı. O adamcağız olmasa ne yapardık? Bir taksi çevirdik, arkadaşın verdiği adrese gittik. Parçacı dükkanın üstündeki evinde kalıyormuş. Aralarında uzun uzun konuştular. Yardımcım parçacıyı ikna etmiş olmalı ki, adam biraz sonra evden çıktı, sağına soluna bakındı, hafta sonu çalışma yasağına aykırı davrandığı için çekinerek dükkanın kepenklerini yarıya kadar açtı. İçeriden iki kutu çıkardıktan sonra evinin arkasında duran eski püskü bir arabayı çalıştırdı, bizi de yanına aldı. Benzinliğe döndük. Oradakilerin de yardımıyla amortisörler değiştirildi. Gerçekten de Opel Kapitan'ın amortisörleri Chevrolet Nova'da da uymuştu. Boşnak arkadaş kendisine vermek istediğim parayı kesin olarak kabul etmedi. Parçacı da inanılmaz kadar az bir para aldı. Yugoslavya'dan ne zaman geçsek başımıza bu tür sıkıntılar geliyordu ama öyle insanlarla karşılaşmak da insanlık adına yüreğimize sevinç veriyordu. Epeyce bir gecikmeden, üzüntü ve kaygıdan sonra yeniden yola çıktık. Geçtiğimiz yollarda insanların altın pırıltılı arabaya bakarken neler düşünmüş olabileceklerini tahmin edebiliyordum. İçimden utanç duyarak, Türk plakası taşımadığımız için kendimizi şanslı görüyordum. İşin tuhafı böyle yüzeysel avuntuların gerçekte gizli bir ulusçuluktan kaynaklandığını da bilmiyor değildim. 5. Altın arabayla gezmeler. İstanbul'da fazla kalmadık bu kez. Neşecan'ın ablası Sevim, Akçay'da bir arkadaşının pansiyonunda kalıyordu. Rotayı o yöne çevirdik. Akçay'da buluştuk ama onun kaldığı pansiyonda yer yoktu. Biz de yakındaki bir kaplıcaya indik. Bu kaplıcada bir rivayete göre Tanrıça Venüs, bir başka rivayete göre de Kleopatra'yı kanırmış. Kaplıcanın pansiyonu pek ahım şahım değildi ama iki gün idare ettik. Benim ilk gençliğimin geçtiği bu yöreleri Neşecan'a, çocuklara ve Sevim'e göstermek istiyordum. Mustafa Seyit Sütüven'in şiirleriyle ünlenen Sütüven Çağlayan'ın bulunduğu tepeye çıktık. Tabii bu arada patika yoldan geçerken altın arabanın boyaları yol kenarındaki dikenli çalılardan nasibini aldı. Sütüven Çağlayan'ı çocukluğumdaki görkemini yitirmiş gibi geldi bana. Üzerinden geçen ip merdiven de yoktu artık. Daha sonra Ayvalık'a geçtik. Sarımsaklı'da şeytanın ayak izini gördük. Sevim'i bıraktıktan sonra daha güneye inmek üzere Edremit'e geçtik. Akşam yemeği için girdiğimiz lokantada bir sürpriz bekliyordu bizi. hesap uzmanlığından arkadaşım Paris'te staja gönderildiği sırada Sorbonne Üniversitesi'nde matematik masterını ücretsiz izin isteğini Maliye Bakanlığı'nın kabul etmemesi nedeniyle tamamlayamayan Nusret Beygo ile karşılaştık. İstifa etmiş, İzmir'de serbest mali müşavirlik yapıyormuş. Bir hayli içildi. Beygo sarhoş oldu. Sokakta Yiğit'le kovalamaca oynadılar. Ertesi sabah yola çıktık. Marmaris'e gittik. Bir kere daha Marmaris'teki Merkez Bankası kampına konuk olduk. Yeni dostlar edindik. Dönüş yolu olaysız geçti. 6. Kesin dönüş. Birkaç ay sonra yurda kesin dönüş yapacaktık. Buna göre hazırlıklara başladık. Bir de dönüşte beni nasıl bir göreve atayacakları sorunu vardı. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında üstlendiğim sorumlu görevler beni sürekli olarak asıl idealim olan yazarlıktan uzaklaştırıyordu. Ne kadar kendimi hazırladığımı düşünsem, ileride yazacağım kitaplar için durmadan notlar alıyor olsam da, önemli olan her şeyi bir yana bırakıp masanın, o zamanlar daktilo ile yazıyordum, daktilonun başına geçmekti. Ne var ki o günün koşulları içinde böyle bir cesareti gösteremezdim. Emeklilik süremi doldurmaya az kalmıştı. O zamana kadar gururumu kollamam da gerekiyordu. Bu ikinci Paris görevini hakkım olan gelen müdürlük kadrosunu, politikaya atılacak olan bir yandaşlarına koltuk bulmak için bana vermeyenler hala iş başındaydı. Benim sol görüşlü olmam onlara istedikleri gibi bir bahane oluşturuyordu. Ama bu kez kendimi ezdirmemek için her şeyi göze almaya karar vermiştim. 7. Paris'ten Amerikan arabasıyla yurda kesin dönüş. Daha önce sözünü etmiştim. Paris'te araba sahibi olmanın en zor tarafı park yeri bulmaktı. Benim arabamın boyutları normal Avrupa arabalarının boyutlarından hayli büyük olduğu için bu zorluk iki katına çıkıyordu. Neyse ki yazın Paris boşalırdı. Bu bakımdan fazla sıkıntı çekmedim. Ekim başında Türkiye'ye götüreceğimiz eşyalarımızı taşıyıcı şirkete teslim ettikten, bir gecede Paris'e ilk gelişimizde indiğimiz otelde kaldıktan sonra Almanya üzerinden Türkiye'ye dönmek için yola çıktık. Yol üzerinde Hollanda sınırından geçtik, küçük bir kentte kısa bir süre dinlendik. Neşecan bir vitrinde görüp hayran olduğu porselen bir vazoyu aldı. Almanya'da önce büyük kayınbiraderim Nedim Otyam'ın ilk eşi rahmetli Zinnur'u ziyaret etmek için Heidenheim'a uğradık. Son derecede iyi yürekli, iyi bir müzisyen olan Zinnur, eşinden ayrıldıktan sonra hem geçim sıkıntısı çektiğinden hem de İstanbul'daki yakın çevresinden uzaklaşmak için işçi olarak çalışmak üzere başvurmuş, Almanya'ya gitmişti. Bir elektronik fabrikasında çalışıyordu. Piyano çalan elleri imalat zinciri boyunca önü sıra uzanan mikroçiplerle boğuşuyordu. Heidenheim'de bir gece kaldık. Zinnur bizi kaldığı Heim'daki odasında ağırladı. 5 kişi bir yatağa sığıştık. Aslında çocuklar hemen uyudu. Biz sabaha kadar çene çaldık. Sonradan Heim denilen bu lojmanlara dışarıdan misafir alınmasının yasak olduğunu öğrendik. Neyse ki yakalanmadık. Zinnur'la gittiğimiz lokantada tavuk ısmarlayacağız derken yumurta ısmarlayışımıza da epeyce gülmüştük. Daha sonra bu kez de Almanya'da hekimlik yapan bir dostumuzu ziyaret ettik. İyi ki de onlara uğramışız. Zira Yiğit yolda hastalanmıştı. Hekim dostumuzun verdiği ilaçlarla çabucak iyileşti ama biz hesapladığımızdan 2 gün daha fazla kaldık Almanya'da. Bu kez yolu değiştirmeye karar vermiştik. Macaristan üzerinden Romanya'ya geçtik. Gümrüklerde o zamanki rejimlerinin bürokratik bir uygulaması olarak altın renkli arabamızı ve diplomatik plakamızı, kırmızı diplomatik pasaportlarımızı görünce selam verip bizi sıradan çıkararak kenara alıyorlardı. Ama herhalde casus olup olmadığımızı öğrenmek ve merkezden izin almak için ülkelerinin gizli servislerini arıyorlar, oradan yanıt gelene kadar bizi bekletiyorlardı. Normal pasaportlular bizden daha çabuk geçiyorlardı hudutlardan. Diplomatik plaka, diplomatik pasaport nedeniyle gümrüklerde aranmıyorduk ama arabanın tepeleme dolu oluşu yüzünden bizi kuşkuyla süzdüklerini fark ediyor ve üzülüyordum. İçimden arayın arayın da görün o bavullarda neler olduğunu demek geçiyordu. Gerçekten de Yugoslavya'daki amortisör olayından ders almamış, Türkiye'de muhtaçlara makbule geçecek giyim eşyalarıyla dolu bavulları arabanın port bagajına sıralamıştık. Yağmura karşı üzerlerine branda da çekiliydi. Her gece kaldığımız otelde bunları sokakta bırakamayacağımız için branda açılıyor, Bavullar içeri taşınıyor, ertesi sabah yeniden yükleniyordu. Romanya'ya girdikten sonra yol giderek ıssızlaştı, sevimsizleşti, iyice sıkıcı ve yorucu bir hal aldı. Bükreş'e gece bastırdıktan sonra ulaşabildik. Bereket versin, kentin ana caddesinde bir turist bilgilendirme bürosu vardı. Arabayı park edip gittim. Bürodaki güzel Fransızca bilen memur, Türk ve diplomat olduğumuzu anlayınca şaşırdı. Birkaç yere telefon etti. Romence konuştuğu için ne dediğini anlamadım ama sanırım polise bilgi verdi. Maalesef Bükreş içindeki bütün oteller doluydu. Ama kentin 10-15 kilometre dışında devri Kral Karol'un yazlık sarayı olan bir şato otele çevrilmiş. İstersek oradan yer verebileceklerini söyledi. Kabul etmekten başka çare yoktu. Yeri ayırdıktan sonra bize yolu tarif etti. Yol tam bir dağ yolu, karanlık. Ben yorgunum, çocuklar aç, susuz ve yorgunlar. Virajlar birbirini izliyor, git git yol bitmiyor. Yanlış yola sapmış olmaktan korkuyorum. İşaretler var ama hepsi Romence. Soracak kimse yok. İster istemez ağır gidiyorum. Her neyse, son bir virajdan sonra ışıklar içindeki şato karşımıza çıktı. Bize diplomat olduğumuz için suitli bir oda ayırmışlardı. Çocukların çok hoşuna gitti. Lokanta kısmında karnımızı doyurduktan sonra hemen yattık. Sabah kalktığımızda sarayın ne kadar görkemli olduğunu gördük. İki kişilik uçakların, helikopterlerin kalkıp inebileceği bir pisti de vardı. Burada bir gece daha kalmak istedik ama yerimiz bir gece için ayrılmıştı, kalamadık. Sabah o virajlı yollardan bu kez kolayca geçtik. Bulgaristan'da Varna ve Burgaz'a şöylece girip çıktıktan sonra gece yarısı Dereköy gümrüğüne geldik. Çok şiddetli bir yağmur yağıyordu. Bu yol öyle pek kullanılmadığı için bizim gümrükçüler bizi biraz hayretle karşıladılar. Bavullarda ne olduğunu sordular. Karım açıklamaya çalıştı. Amir olduğu anlaşılan birisi bavulları açmamızı istedi ama şiddetli yağmurda göz gözü görmediği için sütümüze havale ederek muayene etmekten vazgeçtik. Sabaha karşı kendimizi Kırklareli'nin çok mütevazı büyük oteline attık. 8. Türkiye'nin halleri. Türkiye 12 Mart darbesinden sonra seçimlere hazırlanıyordu. Geçtiğimiz yollarda bunu açıkça görüyorduk. Benim en çok dikkatimi çeken taksiler oldu. Geçmiş seçimlerde taksiler hemen tamamen Demokrat Partili, Adalet Partili afişlerle süslenirdi. Bu kez kara olan Ecevit'in posterleri, CHP amblemleri çoğunluktaydı. Eşime bu kez halk baskıya böyle tepki gösteriyor. CHP bu seçimi kazanabilir dediğimi anımsıyorum. Gençlik Caddesi'ndeki evimizin sonradan uygunsuz oldukları anlaşılan kiracıları evi boşaltmadıkları için akrabalar bize Mithat Paşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesiştiği yerde bir ev bulmuşlardı. Ev çok güzeldi. Eşyalarımız Fransa'dan gelinceye kadar biraz sıkıntı çektik. En kötüsü eşyalarımızın durduğu Paris'teki antreponun soyulmuş olmasıydı. Bizim eşyaların bir kısmı da soyguna uğramıştı. Bu bakımdan kamyon geldiği zaman bir yandan gümrük memurları, bir yandan sigorta eksperleri bütün sandıkları teker teker açıp tespitler yaptılar. Paris'te hepsini özenle yerleştirmiştik. Eşya salona öylesine yayıldı ki çalınan eşyalarımıza üzülmeyi unuttuk. Bu yüzden eve yerleşmemiz uzun sürdü. Eşyalar gelmeden önce o koskoca evin geniş boş salonunda Yiğit'in oyuncak trenini ilk ve galiba son defa bütün aksesuarlarıyla kurduk. Baba oğul bir hayli eğlendik. Tabii daha çok ben eğlendim. Türkiye'ye dönmüştük ama henüz hangi göreve atandığım bana bildirilmemişti. Bakanlığa uğradım. Genel Sekreter Ahmet Tufan Gül beni görünce "Sen ne arıyorsun burada?" dedi. "Sürem doldu, döndüm." dedim. "Sana daha 2 ay kalmanı bildirmiştik." dedi. Bu emrin elime geçmediğini söyledim. O günlerde Ecevit'le bir yakınlığım olduğu kanısı yaygındı bakanlıkta. Yaklaşan seçimlerde CHP'nin kazanması olasılığından korkuyordu iş başındakiler. Öyle bir durumda benim müsteşar olacağıma inanılıyordu. Ne olur ne olmaz diye beni uzakta tutmak istemişlerdi. Ertesi gün tekrar bakanlığa gittim, personel müdürlüğüne uğrayıp döndüğümü resmen bildirdim. Henüz atanmam yapılmamıştı. Eve döndüm, ertesi gün kadromdan aşağı bir dereceyle 2. sınıf tetkik kurulu üyeliğine atandığımı bildiren yazı geldi. Hiç düşünmeden bu göreve başlayamayacağımı belirten istifa dilekçemi yazarak doğrudan doğruya o günkü Maliye Bakanı Müftüoğlu'na elden verilmek kaydıyla özel kalem müdürüne teslim ettim. Aynı gün öğleden sonra özel kalem müdürü telefon ederek bakanın benimle konuşmak istediğini söyledi. Arkasından da bakanın makam aracı kapımıza dayandı. İster istemez kalkıp gittim. Bakan çok özür diledi. Bu tayinin hazinedeki arkadaşlarımın, özellikle de birisinin isteğiyle yapıldığını söyledi. İstifa mektubumu okuyunca çok üzülmüş. Hemen o tayini geri almış, beni bakanlık müşavirliğine getirmiş. O günlerde özellikle Maliye Bakanlığı'nda bakanlık müşavirliği bir kızak yeri değildi. Topu topu iki bakanlık müşaviri, iki de müsteşar yardımcısı vardı ve bakanlık müşavirleri protokolde müsteşardan sonra geliyordu. Bakanlık katındaki makam odama geçip oturdum. Türkiye'deki koşulları görünce evladiyelik olsun diye aldığımız Chevrolet'i Nova tipi bile olsa kullanamayacağımız ortaya çıkmıştı. Zaten gümrük vergisini de o zaman 20 yıllık dostum, arkadaşım Nejat'la Nusret'ten borç alarak ödemiştim. Arabayı satılığa çıkardım. O arabayla bakanlığa gidip gelmek de istemiyordum. Bu yüzden bir çeşit dolmuş görevi yapan, bakanlığın 4 üst görevlisine ayrılan, sözüm ona makam aracının yolcuları arasına katıldım. O günlerde bakanlıkta müsteşar ile hazine genel sekreterinden başka kimsenin makam aracı yoktu. Bakanlık müşavirleriyle müsteşar yardımcılarına bir eski Amerikan arabası servis aracı olarak tahsis edilmişti. Şoför sabahları evlerimizi dolaşarak bizi alıp bakanlığa getiriyor, akşamları da evlerimize geri götürüyordu. Bu gidiş gelişler hayli eğlenceli oluyordu. Özellikle de seçim tahminleri yapılıyordu. Öteki müşavir arkadaş da müsteşar yardımcıları da Adalet Partisi'nden yanaydılar ama benim yazar taraflarımız nedeniyle Ecevit'in benim Yalnızlar romanımın arka kapak yazısını yazdığı biliniyordu. Bülent Bey'e yakın olduğumu düşünüyor ve yanımda dikkatli konuşuyorlardı. 9. Seçimler. Sonunda seçimler yapıldı. CHP çoğunluğu kıl payı elinden kaçırdı. Uzun süren pazarlıklardan sonra Ecevit, Necmettin Erbakan'la koalisyon hükümetini kurdu. Bu acayip ortaklığın mimarlarından olan doçent Deniz Baykal, Maliye Bakanlığı'na getirildi. Benden yaşça epey küçük olan Baykal'ın mülkiyeli olmadığı halde mülkiyede maliye dersi okutmakta olduğunu o zaman öğrendim. Deniz Bey'le daha önce bir yakınlığım yoktu. Herhalde Ecevit'in talimatıyla bana müsteşarlık önerdi. Sonra da maliye politikaları konusunda benimle ters düşmesi üzerine beni emekli sandığı genel müdürü atayarak bakanlık merkez teşkilatından uzaklaştırdı. Bunları Bürokratlar adlı kitabımda uzun boylu anlattığım için yinelemiyorum. 10. Chevrolet satılıyor. Ecevit başbakan olduktan kısa bir süre sonra dünya petrol krizi patlak vermişti. Petrol fiyatları başını almış, ayrıca petrol ithalatı da döviz sıkıntısı nedeniyle kısıtlandığı için her türlü petrol ürünleri bulunmaz hale gelmişti. Çok benzin yakan Chevrolet'i kullanmam neredeyse olanaksızdı. Fiyatını bir hayli düşürmeme karşın müşteri çıkmıyordu. Neden sonra Mersin'de bir işçi sendika ağası satın aldı. Ben de bir yükten kurtuldum. Arkadaşımdan aldığım borcu da ödedim. Elime geçen para ancak bir yerli araba almama yetiyordu. İşin ilginç yanı, araba ithali yapılmadığından tek yerli araba olan Anadolu için bile kuyruklar oluşuyordu. Sanırım Maliye Bakanlığı'ndaki önemli görevim nedeniyle bana iltimas yaparak arabamı çabukça verdiler. 25. ayrımın sonu, sayfa 266.